بکن.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye saatiyle saatimiz 15.08'i gösteriyor ve Güne Bakan programına hoş geldiniz diyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan programımızın yapım ekibi Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Bugün programımızda neler var kısaca özetleyelim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu konuyla ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Sayın Gamze Erikçi Akbaş stüdyo konuğumuz olacak. Ve Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Gazeteci TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses bizimle birlikte olacak. Ve tabii ki müziklerimiz de var. İşte onlardan bir tanesi. Thank you. Türkiye saatiyle saatimiz 15.13 ve stüdyomuza çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Gamze Erikçi Akbaş. Hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkürler.
Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu yayın vesilesiyle sizin nezdinizde tüm kadınların bu güzel günü kutlu olsun diyoruz.
Kutlu olsun.
Şimdi tabii tarihçesi bizim için çok önemli değil ama anlam ve önemi nedir? Aslında bu daha içi doldurulması gereken bir nokta.
Evet.
Çünkü işte nasıl başladı, nereden çıktı, bütün bunları zaten herkes yıllar içerisinde belli noktada ezberledi. Fakat bugün konuşulması gereken hakikaten ne anlam taşıyor bizim için? Türk kadını için önemi nedir?
Evet, aslında kadın haklarının yaşatılması, kadın haklarının bir değer olarak, değerler silsilesi olarak benimsenmesi ve de cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması bağlamında gerçekten Türkiye'de çok önemli bir yeri var. Aslında bu 8 Mart bir mücadeleye dayanıyor. Geçmişten gelen 1800'lü yılların sonlarından günümüze kadar taşınan bir tarihsel bir perspektifi var. Kadınların sosyal hayatta var olabilmesi, ekonomik yaşamda bağımsızlaşabilmesi, siyasal ve kültürel alanda eşit haklara sahip olması bakımından hem bu mücadeleyi hatırlamak açısından oldukça önemli bir gün bugün, hem de aynı zamanda kadınların yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek açısından da tüm dünyadaki kadınlara küresel çapta verilmiş bir gün. Aslında kutlamak değil, anmamız gereken sosyal sorunlara, kadınların yaşamış olduğu cinsiyet temelli eşitsizliklere farkındalık çekmemiz gereken
bir önemi var.
Evet.
Şimdi tabii ülkeden ülkeye fark eden yaklaşımlar da söz konusu ama genelde işte işçi kadınların başlattığı bir nokta olarak ortaya çıkmış. Fakat sonrasında biz dünyada kadına verdiğimiz değeri nasıl ölçüyoruz? Onlara ülkeler bazında bu değerli hak ettiği noktayı, hak ettiği değeri verebiliyor muyuz? Ya da bunları eğer eksik yapıyorsak yapmamız gerekenler nelerdir? Biraz bunlardan da bahsedelim. Sonra da biraz gündemimizde olan biliyorsunuz çok büyük bir afet yaşadık. Biraz da o noktadan değerlendirmeye geçelim. Ama önce size göre yaşadığımız dünyadaki, yaşadığımız ülkedeki ya da benzer ülkelerdeki bu değerleme nedir?
Evet, aslında ülkelere göre değişkenlik gösterdiğini söyleyebilirim bu kadının değerinin. Örneğin İskandinav ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği sağlandığı için orada kadının değeri daha fazla görünür durumda. Ama gelişmekte olan ülkelere bakıldığında, bunun içerisinde Türkiye'de var elbette, haklar tanımlanmış olmakla beraber toplumsal açıdan gerçekten genişletmemiz gereken bir bakış açısı söz konusu. Yani Türkiye'nin halen alacağı yol var. Kanunlarda haklarımız, hem anayasal haklarımız çok güzel tanımlanmış durumda. Gerek Türk Ceza Kanunu'nda, gerek 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunda haklarımız çok güzel tanımlanmış durumda. Önemli olan Türkiye'de bu hakların toplum nezdinde benimsenmesini ve yaşatılmasını sağlamak.
Evet. Şimdi tabii ben burada müsaade ederseniz bir erkek olarak erkeklerin ikircikli tavırlarına da dikkat çekmek istiyorum. Yani bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde. Nedense konuşmaya gelince her şey çok güzel konuşuluyor. Sözlerde her şey çok güzel. Fakat icraata gelince yine erkek egemen bir toplum yaratmak için herkes elinden geleni yapıyor. Son günlerden bir örnek vereyim. İşte siyasette yaşanan işte bir durum var. Efendim, altılı masada bir hanımefendi siyasetçi var. Ve bir bakıyoruz ki o da erkekleştirilmeye uğraşılıyor. Şimdi bu ne kadar büyük bir yanlış. Dolayısıyla erkek egemen toplum yaratma düşüncesi içerisinde biz kadınlara haklarını böyle mi teslim edeceğiz? Yani biz sadece ve sadece söylemde mi bunu bırakacağız, yoksa eylemde neden yapamıyoruz? Bu farklı bir psikoloji midir size göre, nedir? Yani çünkü bizi de yetiştiren annelerimiz daha çok, ama biz nedense hem annemize, annelerimize o hakları mesela yeri geldiğinde vermiyoruz.
Evet.
Yeri geldiğinde de eşimize, efendim kızımıza belki her şeyi söylüyoruz ama ikircikli bir tavır içindeyiz gibi geliyor
evet,
bana.
Evet, toplumda çok fazla yansımalarını görüyoruz. Siyasette de dediğiniz gibi örnekler var. Sanki politika yapabilmek için erkeksi bir tavra bürünmek, daha öfkeli, daha sert görünmek gerekiyor gibi bir algı var maalesef. Aslında böyle değil. Oysa ki politika yapıcıların daha çözüm odaklı olması, daha barışçıl bir dil benimsemesi oldukça önemli. Bu noktada hani kadınların erkeksileşmesi ya da erkeklerin kadınlaşması gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Temel değerlerin, temel evrensel değerlerin yaşatılması ve temel etik ilkelerin uygulanması oldukça önemli bu aşamada. Evet. Yani siyaset yapma konusunda siyasetin de belli etik ilke ve değerleri var. Bu etik ilke ve değerleri benimseyen, hak temelli olan, hak temelli bir bakış açısını temsil eden ve yaşatan siyaset yapıcılara ihtiyacımız var.
Bir de naçizane müsaade ederseniz diğer konuya geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Hem erkeklerin hem kadınların hem düşünce yapılarında hem fiziksel yapılarında çok güçlü yanları var. Dolayısıyla biz her iki cinsin de aslında yaşadığımız bu dünyada o güçlü yanlarını kabul ederek, onlara saygı duyarak ve onlarla beraber yaşamayı öğrenmeliyiz galiba. Bu bizim biraz toplum olarak da bizi ileriye götürecek. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi hakikaten çok daha ileriye gidebileceğimiz bir nokta. Dolayısıyla biz insanları sizin de bahsettiğiniz gibi birbirimize benzetmek yerine aslında onların güçlü olan yanlarını öne çıkartarak, kabul ederek, saygı duyarak, sevgimizi büyüterek galiba çok daha ileriye gidebiliriz gibi geliyor bana. Eklemek evet. istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
Özellikle bu güç kültürü, yani yanlış anlaşılmış güç kültürüne referans yapmak istiyorum söylemiş olduğunuz içerik bağlamında. Bizde güç genellikle sertlik, duyguların ifade edilmemesi, hoyratlık olarak maalesef algılanabiliyor. Bu tam bir aslında güç zehirlenmesine işaret ediyor. Oysa ki bizim toplum olarak önemsememiz ve yaşatmamız gereken güçlenme kültürüne evrilebilmek. Yani güç kültürüne, toksik olan bir güç kültürüne sahip çıkmak değil, toplumca güçlenebilmek, toplumca iyi ve doğruyu yaşatabilmek. Bu noktada hakları desteklemek, insan onuruna yaraşır bir hizmet sunumu sağlamak oldukça önemli.
Evet. Şimdi siz sosyal hizmet bölümünde öğretim üyesisiniz. Dolayısıyla evet. yaşadığımız bu büyük afette bugüne has bir hani ayrım yaparak özellikle afetteki kadınlarımızın, çocuklarımızın, genç kızlarımızın gereksinimleri konusunda neler söylemek istersiniz?
Evet, yani toplumsal cinsiyet meselesi sadece sosyal yaşamımızda değil, afet sonrasında da tüm kadınları ve kız çocuklarını ve herkesi etkilemiş durumda. Şimdi afetler kadınları nasıl etkiler diye baktığımızda hem bulaşıcı hastalıklar, hem kadına yönelik şiddette artış, hem kadının yoksulluğunda ve kadının ücretsiz görünmeyen emeğinde artış olduğu gibi bazı unsurlarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle bu şiddet meselesi, yani cinsel şiddet, kadınların kendini korumaya çalışması, güvenli alanlar talep etmesi ya da çadırlarda kaldıklarında çocuklarını korumak için nöbetleşe uyuması ya da uykusundan kısması maalesef bizim toplumsal gerçeğimiz oldu. Yani kadınların toplum içerisinde yaşamış olduğu ayrımcılık afet dönemiyle beraber daha fazla derinleşme riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla toplumsal cinsiyete duyarlı bir afet yönetimi bizim temel anahtarımız burada.
Evet. Bu gereksinimler derken sadece ve sadece fiziksel değil, aslında duygusal gereksinimlerden
evet,
de bahsediyorsunuz. Evet,
psikososyal gereksinimler. Değil mi?
O noktada da aslında onun altını özenle çizdiniz. Evet. Burada bütün bunlar yapılırken tabii ki ön çalışmalar muhakkak yapılıyordur. Fakat uygulamada bazı sıkıntılar görüyoruz. Bunun sebebi nedir size göre?
Evet, yeterli bir afet yönetimi disiplinini halen tam olarak ülke olarak oturtamayışımız. Maalesef çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. 46 binden fazla insanımızı kaybettik. Dolayısıyla evet, hazırlanabilmek bu felaketin büyüklüğüyle kıyaslandığında güçleşebilir ama gerçekten afet yönetimi ve afet koordinasyonu konusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor. Psikososyal açıdan psikososyal destek ekibi içerisinde yer alan sosyal hizmet uzmanlarının sayısının artırılması, sahaya döndürülmesi ve bu geride kalanların afetin hemen ardından psikososyal açıdan, ekonomik açıdan, barınma gibi çok temel, işte temiz suya erişim, barınma gibi çok temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu noktada daha fazla istihdam önemli bizim açımızdan. Güvenli kentler inşa edebilmek, güvenli kentleri yaşatabilmek önemli. AFAD olsun, Kızılay olsun, gerekli STK'ların çalışmaları gerçekten çok çok kıymetli bu bağlamda. Ama ciddi bir kapasite artırımına ihtiyaç var gerçekten. Bu noktada istihdam konusunda çok önemli bir başlık.
Sayın Hocam, bir de tabii o temel gereksinimlerden biraz bahsettiniz ama onları biraz daha açalım ve o temel
Elbette,
sorunlar
tabii,
nelerdir? Tabii. Biraz bunları anlatalım.
En temelde örneğin güvenli barınma meselesi. Kadınların en temel ihtiyaçlarından birisi afet döneminde. Ve de kadınlar afet sonrasında cinsel tacizle ve şiddet riskiyle daha fazla karşılaşıyorlar erkek bireylere göre. Ve de çadırda korunmak için bazı alternatif yollar geliştirebiliyorlar. Kadınlar için neler gerekiyor güvenli barınma açısından? Güvenli alanları oluşturmak, yani güvenli çadır kentler inşa edebilmek, güvenli WC, güvenli banyo imkanı, emziren annelerin mahremiyet alanlarının desteklenmesi son derece önemli. İhtiyaçlardan bir diğeri hijyen malzemelerine erişim. Burada da hijyen hem enfeksiyonların önlenmesi hem de hastalıkların da önlenmesi açısından oldukça önemli bir konumda. Hijyen kitlerine erişimin sağlanması, çok temel ihtiyacımız olan PED'e erişimin sağlanması oldukça önem arz ediyor.
Hemen bir parantez açayım. Bugün tekrar dikkatimi çekti. Şimdi aradan geçti epey bir zaman.
Evet.
Ve bir ayı içirdik. Hijyen konusunda önemli çalışmalar tabii ki yapılıyor ama bir taraftan da giden yardım malzemelerinde düşünüyorum. İç çamaşırı hem erkekler hem kadınlar için. Şimdi orada bölgelerde su yok. Temizlik çok önemli. Belli yardımlar giderken aslında bu da çok önemli bir kalem olarak insanlara götürülmeli. Çünkü oradaki temizliğin temel, hijyenin temel noktalarından bir tanesi de bu. Yani biz su veriyoruz, yemek veriyoruz ama bunu da vermeliyiz. Bu da üretilmeli. Yani insanlar yıkayamayacakları şeyleri bir şekilde, hani bunun dezavantajından vazgeçmeliyiz. Efendim, mali külfetini göze almalıyız ve herkese temiz iç çamaşırı da ulaştırmalıyız biz. Yani burada da mesela eksiklik olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Halbuki bunun da o açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Lütfen devam edin.
Buna ek olarak tabii ki tıbbi ihtiyaçlar bunları izliyor. Afet sonrasında hastalık riski arttığı için özellikle kadınların özel ihtiyaçları, işte doğum döneminde olan, emzirme döneminde olan, hamile olan, gebe olan kadınlar açısından tıbbi takipler oldukça önem arz ediyor. Ve de tıbbi komplikasyon ve de hastalık risklerinin de azaltılması için sağlık hizmetlerine ve ilaca erişim oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Dolayısıyla burada hatta güncel veriler üzerinden bazı şeyler söylemek isterim. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre 17 Şubat 2023 yılında bu rapora dair verilerde deprem bölgesinde hamile kadın sayısı tahmini 226 bin. Ve bu gerçekten çok ciddi bir sayı. Bu bağlamda kadınların doğum öncesi, gebelik ve doğum sonrası hizmetlerden yararlanması ve de cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinden yararlandırılması ve bilgilendirilmesi bu hizmetlere dair oldukça önem taşıyor. Tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi travma sonrası stres bozukluğu gelişme riski olduğu için kadınlarda ve tüm bireylerde herkesin, tüm bireylerin psikososyal açıdan desteklenmesi, kayıpları varsa yaz süreçlerini başarılı bir şekilde atlatabilmeleri oldukça önem arz ediyor. Yani kadınlar kendilerini yalnız hissetmemeliler. Bu noktada psikososyal destek ekipleri ve müdahaleleri oldukça önemli.
Evet, son olarak da yine afet bölgesindeki kadınların bu temel sorunları için çözüm önerileri nelerdir? Biraz bundan bahseder misiniz?
Evet, özellikle şiddet riskiyle ilgili olarak yani daha çözüm odaklı bir öneri, benim kendi önerim. Çadır içlerinde acil yardım butonları olabilir. Ve de bu çadır kentlerde muhakkak psikososyal destek ekibine kişilerin sürekli erişim sağlaması, yani bu kişilerin erişilebilir olması son derece gerekli. Aynı zamanda Aile Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ve 81 ilde yapılanması olan şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin aktif çalışmaları bu noktada son derece önemli. Ve bu merkezler de çalışmalarını afet bölgelerine kaydırmalı. Ve de kadınlar yalnız bırakılmamalı. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgilendirilmeli. Bu kanundan yararlandırılmalı. Bir suç durumunda da bu suçlar ihbar edilmeli. Kadın güçlendirilmeli. Kadın kendine ses olmalı. Bu suçu ihbar edebilmeli. Ve de bunu takiben soruşturma ve kovuşturma süreçleri de izlenmeli. En temelde de hani genel manada neler söyleyebilirim diye bakıldığında, yani afet dönemi de çok insani bir hal olduğu için insanın sadece insan olmaktan kaynaklanan gereksinimleri karşılanmalı, insanlar temel haklarıyla buluşturulmalı ve de olmazsa olmaz toplumsal cinsiyete duyarlı bir afet yönetimi bizler açısından en önemli bir kriter olmalı. Kadınların erkeklerden farklılaşan deneyimleri daha fazla gündeme alınmalı ve görünür hale getirilmeli. Bu bağlamda belki şimdi değil ama ilerleyen zamanlarda bu travmanın etkisi daha azaldığında bilimsel araştırmalar yapılabilir ve kadınların deneyimleri ve sorunları daha görünür hale getirilebilir. Ve tabii ki kadınların kadın olmaktan kaynaklanan ayrımcılık deneyimlerini ek olarak afet döneminde bu yaşanan zorlukların kendilerine yönelik bu sosyal sorunları artırma riski, sosyal sorunları derinleştirme riski unutulmamalı. Ve kadın katılımını ben oldukça fazla önemsiyorum. Kadınlar hem gönüllülük faaliyetlerine katılmalı hem de kendilerini etkileyen hizmet ve politikalara katılmalı. Ve muhakkak ihtiyaç tespiti yapılırken kadınların özel gereksinimleri de bu bağlamda değerlendirilmeli.
Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza verdiğiniz katkılardan dolayı, aktardıklarınız için. Bir kez daha sizin nezdinizde tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Gamze Erikçü Akbaş'tı.
Başına taç olacaktım, oyaladın. İstediğim yere beni koyamadın. Düşlediğim gibi biri olamadın. Hep üzüldüm çünkü benim adım kadın. Sorma bana var mı diye senin adın. Söyleyemem çünkü benim adım kadın. Ben olmadan olamaz ki ağız tadın. Hem sevgili hem anayım adım kadın. Sorma bana var mı diye senin adın. Söyleyemem çünkü benim adım kadın. Ben olmadan olamaz ki ağız tadın. Hem sevgili hem anayım adım kadın. Söylesene duyuldu mu hiç feryadım? Değersiz mi bu kadar da tenim canım? Senin için akacaksa eğer kanım, önemi yok çünkü benim adım kadın. Sorma bana var mı diye senin adın. Söyleyemem çünkü benim adım kadın. Ben olmadan olamaz ki ağız tadın. Hem sevgili hem anayım adım kadın. Sorma bana var mı diye senin adın. Söyleyemem çünkü benim adım kadın. Ben olmadan olamaz ki ağız tadın. Hem sevgili hem anayım adım kadın. kimi kimselere sayamadım. Düğümlendi hıçkırıklar, ağlamadım. Bu acılar hep mi bana, anlamadım. Çile benim çünkü benim adım kadın. Sorma bana var mı diye senin adın. Söyleyemem çünkü benim adım kadın. Ben olmadan olamaz ki yağız tadın. Hem sevgili hem anayım adım kadın. Sorma bana var mı diye senin adın. Söyleyemem çünkü benim adım kadın. Ben olmadan olamaz ki yağız tadın. Hem sevgili hem anayım adım kadın.
Türkiye saatiyle saatimiz 15.34 ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Gazeteci, TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk Hakan Bey, iyiyim, sağ olun, sizler de iyisiniz.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi gazetecilerin çok yoğun bir gündemi vardı, sizin de öyle biliyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşanan son siyasi gelişmeler hakikaten herkesi bir dizi film seyredercesine ekran başına kilitledi. Kim ne diyor, ne yapacak, nasıl olacak, çözüm ne oldu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye ben hani biraz daha yumuşak bir şekilde tamamlayayım ama öncelikle tabii konu Altılı Masa ve Altılı Masa'nın yani ya da Millet İttifakı'nın açıkladığı Cumhurbaşkanı adayı. Öncesinde başlayan, aday açıklaması öncesinde başlayan bir kriz. Sonra krizin çözülmeye çalışılması, çözülen bir kriz mi? Oradan başlayalım.
Çözülen bir kriz Hakan Bey ama nüksetmesi ihtimal dahilinde olan da bir kriz aynı zamanda. Hani bilek burkulması vardır ya, düzeldi zannedersiniz, ona dikkatli basmanız gerekir. Bence öyle bir durumdalar şu anda. Evet, krizi çözdüler. Krizin çözülmesinde son anda buldukları dahiyane, tırnak içinde söylüyorum, dahiyane formülün de etkisi var. O formülün işe yaramayacağını düşünüyorum. Aslında fiilen işlemesi zor bir formül ama sonuçta buldular. Ve Millet İttifakı'nı zor da olsa ayakta tuttular ve bence bu bir başarı. Kılıçdaroğlu'nun bir başarısı, Akşener'in ise ittifak içi başarısızlığı ve gerçekten ciddi anlamda, yani bu tabir doğru mu bilmiyorum, karizmasına zarar veren bir konu oldu. Şimdilik şey yaptılar, durumu idare ediyorlar ve yürütüyorlar ama bu da bir şeydir. Çok ağır bir kriz yaşadılar ve bundan geri dönülmesi de açıkçası sürpriz oldu.
Evet, şimdi siyasi gelişmelere baktığımızda aslında hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı ya da yanı sıra diğer ittifaklar hepsi seçim kazanmak üzerine bir kurgu yapar. Dolayısıyla biz iki seçimi birden yaşayacağız. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi. Dolayısıyla burada bakıldığında da iki farklı yaklaşım gerekebilir. Tek taraflı bir yaklaşım mıdır açıklanan Cumhurbaşkanlığı adayı? Yoksa hakikaten her şey düşünülmüş müdür size göre? Çünkü bakıyoruz ki bazı şeyler son ana bırakılmış. Hazır önümüzde zaman var diye bazı şeyler de devam edecek midir görüşmeler? Yani sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi mi önceleniyor? Yoksa milletvekilliği seçimi de mi öncü bir noktada size göre?
Hakan Bey, bence milletvekili seçimleriyle ilgili problemler şimdi çıkacak ortaya Millet İttifakı'nın içerisinde. Sizin dediğiniz gibi tek taraflı bakmıyorlar bence, iki taraflı bakıyorlar. Aslında Sayın Akşener iki taraflı baktığı için olay bu hale geldi. Bence Kılıçdaroğlu'nun sadece tırnak içinde kazanamayacak aday olmasından değil Akşener'in endişesi. CHP'nin genel başkanı şayet Millet İttifakı'nın tek adayı olarak çıkarsa Akşener düşünüyor ki CHP'nin oyları ittifak içerisinde İYİ Parti'den çok daha fazla olacak. Yani seçmen orada etkilenecek ve CHP'nin liderine Cumhurbaşkanı adayı olarak oy verirken İYİ Parti'ye de yönlenecek. Tabii bulunan bu ara formülde Akşener şunu demek istedi bana kalırsa Hakan Bey, İmamoğlu ve Yavaş her ne kadar CHP'li belediye başkanları görünseler de aslında Akşener'in adayları ve lokomotifin içinde Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanında olacaklar dediği bu iki belediye başkanından kendisi için oy verme tercihini değiştirmesini bekliyor Akşener. Yani şunu bekliyor: bunları buraya ben getirdim, dolayısıyla burada ittifak güçlü ve popüler vaziyete geldiyse bunda benim payım var demek istiyor. Ama bana kalırsa şu son bir haftada yaşananlar Akşener ve İyi Parti açısından hiç iyi olmadı Hakan Bey. Oyların, bilmiyorum Millet İttifakı'nın oylarına ne kadar etki edecek ama İyi Parti'nin oylarında ciddi bir problem olabilir. Çünkü oradaki seçmenin, ben ağırlıklı olarak muhalif seçmen, yani şunu dememiz lazım, Cumhur İttifakı karşıtı bir seçmen olduğunu düşünüyorum. Yani burada suçlu olarak gördüğü Akşener'i bence şu anda seçmen de biraz tereddütle karşılıyor diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi tabii yıllardır siyasetin takipçisisiniz. Pek çok bakan gördünüz, pek çok başbakan, pek çok cumhurbaşkanı, pek çok bakanla bile beraber çalıştınız hatta. Yani çok önemli danışmanlıklar da yaptınız. Dolayısıyla siyasetin nasıl işlediği konusunda da çok fikriniz ve düşünceniz olduğunu biliyorum. Sormak istediğim soru şu: herhangi bir olaydan İster istemez, ne olursa olsun, dünya ekseni üzerinde düşündüğümüzde bir yara olduğu zaman onun iyileşmesi biraz zaman alır. Size göre bu yaranın iyileşmesi, çünkü bugünden yarına bakmamız lazım. Yani kısa vadeli bir yaklaşım sergilemediler, uzun vadeli bir yaklaşım sergilediler. En azından yara iyileşse bile izi kalacaktır. İzinin geçmesi için yine bir operasyon gerekecektir. Gerekecektir de gerekecektir. Biraz bunun geleceğe yansımasını konuşabilir miyiz?
Tabii ki Hakan Bey. Evet, yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ama mesele muhalif seçmenin bunu ne kadar dert edip etmeyeceği. Yani bir 10 sene önce olsaydı bu yaşananlar Hakan Bey, gerçekten bu ciddi bir sorun olurdu. Ve şayet oylar başa baş olmuş olsaydı ve seçimi kaybettirebilecek bir etkendi bence. Ama şu andaki sosyoloji itibariyle bunun etkisinin biraz sınırlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü karşı taraftaki seçmen o kadar bir Cumhur İttifakı karşıtı oluşturulmuş bir sosyoloji içerisinde yaşıyor ki şu an itibariyle Akşener'e sinirlenmekle birlikte son tahlilde, son kertede buradan ayrılmamak yönünde bir eğilimde olduğunu düşünüyorum. Ukalalıkta yapmak istemiyorum. Henüz bir anket yayınlanmadı. O anketlerle şu yaşananların sonucuna varılmadı. Ama bunu düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi bir miktar etkisi olacaktır. Ve o muhalif seçmen de şunun bence çok iyi farkında. Şayet Millet İttifakı seçimi kazanırsa şu anda dondurulmuş görünen ve içe atılan krizlerin daha ağır bir şekilde koalisyon içerisindeki, koalisyon bence yok şu andaki yönetim anlayışında ama ben onu koalisyon olarak görüyorum, koalisyon içerisinde ciddi sıkıntılara yol açacaktır. Bunu görüyorlar. Ama dün akşam Sayın Akşener'in açıklamalarından yola çıkarak söylemek istiyorum ki Akşener Millet İttifakı'nda gücünün zayıfladığının farkında ve bundan sonra bazı krizleri sorun etmeyecek. Onların kriz olmadığı anlamına gelmiyor. Dün akşam da dedi, hayır bundan sonra kriz çıkmayacak dedi. Kriz çıkmayacağından değil, sorun etmeyeceğinden kaynaklanıyor. Seçmen de bunun farkında. Bunun etkisi seçimi kazandırır ya da kaybettirir. Mesele bu Hakan Bey.
Evet. Bence. Şimdi tabii gelen yaklaşımlara bakınca bir tavır ortaya çıkabilir ama asıl olan tabii biraz bilgiyle konuşmak, birikimle konuşmak. Şu an için sadece birikimle değerlendirme yapabiliyoruz. Bilgi edinebilmek adına da pek çok araştırmanın yapılması gerekiyor. Siyasi araştırmadan bahsediyorum konularla ilgili olarak. Pek çok da araştırma şirketi var. Araştırma şirketleri genelde partilere yakın olabilmek adına bazen suçlamak istemem ama küçük oynamalar yapabiliyorlar. Bu da partilerin biraz müşteri noktasında gördükleri için. Yurt dışından yapılan araştırmalardaysa onlar da yine çalıştıkları şirketlere göre ya da kişilere göre bazı yaklaşımlar sergiliyorlar. Dolayısıyla partilerin kendi iç işleyişlerinde, gerek Cumhur İttifakı'nda gerek Millet İttifakı'nda, siz nasıl gözlemliyorsunuz? Hakikaten araştırmaların analizi noktasında daha titiz nasıl çalışılıyor, çalışılabiliyor mu? Burada çünkü analizi doğru yapmazsanız doğru noktalara ulaşamıyorsunuz. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Yani hangi tarafa sorarsanız orası kazanıyor. O zaman demek ki ortada bir sorun var diye görürüm ben.
Yani iki taraf da kendini güçlü hissediyorsa demek ki ortada bir sorun var diye bakarım. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
Hakan Bey, bu yılların sorunu ve gerçekten çok doğru tespitler yaptınız. Her tarafın kendi araştırmacısı var ve parayı verdiğiniz zaman istediğiniz araştırmayı yapabilecek konumda olmanız aslında kendinizi de çok doğru enforme etmediğiniz anlamına geliyor. Bence anketlerini hala doğru ve dürüst yapan çok az sayıda şirketin olduğunu düşünüyorum. Ve anketlerden en iyi yararlanan liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardır Cumhurbaşkanı sadece seçim sonuçlarını değil, yani bütün bence eylemlerini, planlarını, siyasetini bu anketler üzerine kurguladı. Hatta bilmiyorum yeni anketler çıktı mı çıkmadı mı onlar açısından, ama Erdoğan bir politika yürütüyor. Bence bunu eğilimler üzerine yürütüyor olabilir. Bu politikada son dönemde Millet İttifakı'nda yaşanan gelişmeleri görmezden gelme politikası ve tamamen kendisinin depreme ve diğer sorunlara odaklanmış bir görüntüsünü ortaya koymak için çabalaması. Hatta bu konuda yaptığı yarım yorum, ilk defa yaptığı bir yorum, biz bununla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz bağlamındaki yorumu da arabasının camını açarak, hiç o alışık olmadığımız tarzda mikrofonları uzattırarak yapması da bu olayı ne kadar önemsediğini gösteriyor. Şüphesiz önemsiyordur Erdoğan bunu. Yani çok ciddi bir seçim olacak Türkiye'de ve tarihi seçimlerden biri olacak. Ama en azından şunu vermek istiyor bence kamuoyuna. Bunu da araştırmalar sonucunda ortaya koyduğunu düşünüyorum. Biz işimize bakıyoruz, onlar kendi derdine düşmüş mesajını vermek istiyor. Muhalefetin de şüphesiz araştırmaları, değerlendirmeleri olacaktır. Ama ben Hakan Bey, özellikle deprem sonrasının ve Millet İttifakı'ndaki krizin anketler tarafından henüz değerlendirilmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu andaki değerlendirmeler, biz şu kadar öndeyiz, şu kadar gerideyiz değerlendirmelerinin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Şu son yaşananın Millet İttifakı seçmeninin haleti ruhiyesini nasıl değiştirdiğini bilmemiz lazım Hakan Bey.
Evet, şimdi şöyle bir durum vardır. Özellikle afetlerde yaşanan, bütün psikologların, psikiyatristlerin söylediği temel yaklaşımlar var. İşte bir yakınınızı kaybettiğinizde de bu süreçler geçiyor. İşte ilk bir haftaki süreç, birinci ayki süreç, ikinci ayki süreç, üçüncü ayki süreç. Dolayısıyla bu süreçler de göz önüne alınarak aslında bu dönemlerde tekrar ve tekrar yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye sadece siyasi gündemle çalkalanmıyor. Türkiye çok büyük bir afetle çalkalanıyor. Ben size şunu da sormak istiyorum. Bazı komplo teorileri konuşuluyor. Her nedense. Siz özellikle bu depremde bu komplo teorilerinin ne derece doğru olduğunu düşünüyorsunuz?
Depremle ilgili olarak dezenformasyonlar mı Hakan Bey, yoksa depremin yani tetiklendiği vesaire?
Tetiklendiği.
Ben onların kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bizim özellikle bizim çevremizdeki insanların, böyle aklıya makul insanların bu gibi şeylere inanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inanabileceğimiz uzmanların böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediklerini göz ardı etmememiz lazım. Komplo teorileri, siz ne kadar ona inanırsanız o kadar en azından piyasada kalır ve gerçeklik olmasa bile en azından inanan insanların sayısını artmasına neden olur. Ben böyle bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta bilimsel olana bir riayet etmemiz gerekiyor. Ve tanıdığımız önemli uzmanların da bunlara riayet etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama dezenformasyon olayı işin bambaşka bir boyutu. Arzu ederseniz bir de o tarafı var. Yani onu da konuşabiliriz.
Onu da konuşalım, ama şunu da belirtelim. Yani Türkiye böyle herhangi bir bazı dış silahların yarattığı deprem tetiklemesi gibi durumlar da aslında Türkiye sınırlarını ve hava sahasını sürekli gözleyen, takip eden bir ülke. Yani öyle her şeyi boş bırakmış bir ülke değil. Bunu da çok net belirtelim.
Bunu görebilmeli.
Bunu fark edilebilmeli ve fark eder de. Yani hakikaten çok fazla o konuda savunma sanayi anlamında önemli şeylere de sahip. Önemli silahlara da sahip ülkemiz. Bu dezenformasyon noktasına biraz gelelim. Özellikle bu afetteki bu dezenformasyon kimin işine yarıyor? Neden yapılıyor? Neden böyle bir yaklaşıma girer insanlar? Bu da farklı bir şey galiba. Yani farklı bir ruh hali galiba. Ne dersiniz?
İnanılır gibi değil. Yani biz insanlar dertleriyle uğraşırken şu eleştirileri anlayabiliyorum ben. Yani geç gidildi, şöyle geç müdahale edildi. Zaten Cumhurbaşkanı da söyledi Adıyaman'da bir iki gün gecikme olduğunu. İşte asker devreye sokuldu mu sokulmadı mı, burada askerin açıklaması var. Ona riayet etmek gerekiyor. Bunun dışında da ufak ufak kurulan komplo teorileri. Yani onların hepsini tek tek burada dolaşıma sokmayalım, söylemeyelim, tekrar etmeyelim Hakan Bey, ama ya bunlara inanılıyor. gerçekten inanılıyor. Hatta benim çevremde de var. Yani hayır, bu yalanlandı diyorum. Ama yalanlandıysa bile yani işte filan böyle kalıyor yani, yürürlükte kalıyor. Maalesef bunun da farkındalar. Sosyal medya o kadar tehlikeli bir şey ki, araç ki, yani hem çok faydalı da olabiliyor bazı durumlarda. Bazen de çoğu zaman da çok zararlı oluyor Hakan Bey. Yani bu tür şeylerin bizim birbirimize kenetlenmemiz ve yardımseverliğimizin bu kadar ortaya çıktığı bir ortamda bizi birbirimize düşürmesi, zaten siyasi olarak çok bölünmüş bir toplumuz biliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde sürpriz değil. Çünkü bir dezenformasyon ağı Türkiye'de maalesef çok kuvvetli.
İnanılmaz. Ya ben gerçekten bazen Ercan Bey, hani en azından temel eğitim alıyoruz, evet, ülkemizde. Temel eğitimi alan bir zihniyetin bu kadar çabuk analizden yoksun ya da olabildiğine inanmak istemiyorum. Çünkü ister sosyal medya olsun, ister farklı nokta olsun, onun öncesinde de bizim hayatımız vardı. Onun öncesinde de bazı şeylere dikkat ediyorduk. Temel olarak hiçbir zaman bir bilgiyi alıp tamam bu doğrudur diye kabul ettiğimizi ben hatırlamıyorum. Böyle eğitilmedik. Biz doğru bilgiye ulaşmak için biraz araştırma yapmak gerektiğini her zaman öğrendik. Öğretmenlerimiz bize bunu öğretti. Bunun için çaba gösterdi. Eğer öğretemediyse ve yanlışlıklar olduysa bu yanlışlıkları bizim düzeltmemiz gerekiyor. Gerçekten inanamıyorum. Özellikle gençlerin, bu kadar hızlı, çabuk düşünen, bizden daha aktif olan gençlerin oradaki en küçük bir bilgi kırıntısını nasıl doğru kabul edebildiklerini. Ya yani ilk gördükleri anda.
Nereden gördünüz? Sosyal medyadan.
Ya nasıl kabul edebildiklerini hakikaten anlayamıyorum. Ya bunun da bir başka bir psikolojik yanılsaması olması gerek.
Korkunç. Şimdi ismini vermek istemediğim bir internet platformu var Hakan Bey. Siz de duymuşsunuzdur. Çok popüler olduğu söyleniyor ama insanlara orada hakaret ediliyor. Deniyor ki orada görüş serdediliyor. Yani herkes özgür bir ortamda görüş, ama bildiğiniz insanları yani işte ben seni eleştiriyorum diyor ama hiç olmayan bilgileri, hepimizle ilgili o bilgileri orada dolaşıma sokuyorlar ve orada kalıyor. Oradan da sildiremiyorsunuz. Ben bir üniversitede konferansa gitmiştim. İletişim fakültesiydi. İsmini vermeyeyim ama oradaki bir arkadaşımız bana günlük gazeteden ziyade internetten yararlandığını ve bunun kendisine yettiğini söyledi. Hangi platformlar dedim. Bu platformdan da bahsetti. O platformda bize hakaret ediliyor dedim. Aa, bilmiyordum dedi. Yani bana hakaret edilmesi hiç önemli değil. Yani toplumun önündeki insanlara yani hakaret de ediliyor, övgü de var, hepsi var. Ama belli görüşten insanların özellikle toplandığını ve oranın da bir şey olduğu, yani insanları karalama platformu olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla böyle legal ağlar da var. Yani tırnak içinde legal diyorum ama maalesef ve maalesef işte buluyorlar Ercan Gürses, Hakan Tuzcu'nun fotoğrafını koyuyor. Altına tırnak içinde bir ifade. Yok öyle bir şey ama bir dolaşıma sokuyor, tamam bitti. Diyanet İşleri Başkanı söylemiş diyor. Adam diyor ki söylemedim diyor, ben böyle bir şey diyor.
Açıklayana ama kadar zaten
söylemiş. Benim arkadaşım da söylüyor. Ya diyorum, sen üniversite mezunu, okuyan, hayatta yeri olan, böyle şeyde, böyle yani iyi aile yapısı olan da bir insansın. Araştırdın mı? Geldi bana bir yerden diyor. Yani bu çok bir zehir yani bence Hakan Bey. Burada gerçekten mücadele etmek de çok zor yani, hak veriyorum.
Çok zor. Tabii muhakkak buna da çözüm üretilecektir, bulunacaktır, evet, ama yasaklarla değil, ama belli bir, o platformların belli bir farklı yaklaşımlarla belki de kendi kendini yok etmesini sağlayacak bir nokta bu giderek. İnsanlar daha doğru, daha kendilerine yakın farklı platformlardan belki bu bilgileri almaları lazım. Tüm hayatımız için de böyle aslında. Herhangi bir bilgiyi ilk gördüğümüz anda doğruluğuna inanmıyoruz. Bugün inanın, çok değerli yapımcı arkadaşım Nilgün Yıldırım'la beraber bir araştırma yapıyorduk. Yapay zeka üzerine oluşturulan makaleler üzerine incelerken hakikaten çok farklı bir nokta gördük. Ne yapıyor? Mesela günün popüler yapay zekası ne verirseniz onu yorumluyor. Peki nereden alıyor bu bilgiyi? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu bilgileri oluştururken hangi kaynakları kullanıyor? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama biz herkese diyoruz ki siz herhangi bir konuda efendim bir makale yazmak istiyorsanız yapay zekaya verin onu, o sizin yerinize yazar. Peki onun doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Araştırdınız mı? Hayır, yapay zekayı veriyoruz. O zaman siz kendi zekanıza güvenmiyorsunuz zaten. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani buradan yola çıkarak yaşanan siyasi gelişmeleri yorumlarken de tek taraflı izlememek gerekiyor. farklı noktalardan bakış açısı gerekiyor. Biz öyle bir şey olduk ki galiba her şeyi tek taraflı izlemeye başladık. O tarafta kim ne söylerse doğru olduğunu inanıyoruz. Ama öbür taraftan bir teyit edelim. Neden etmiyoruz? Neden ondan sonra bir analiz çıkarmıyoruz kendi kendimize? Neden insanların yaptığı analizleri alıp doğru kabul edip onları her yerde konuşuyoruz? Siz ne dersiniz?
Hoşumuza gidiyor çünkü Hakan Bey. Hoşumuza gidiyor. Yani bizim kendi tarafımızda...
Ben biraz tembeliz diyecektim
tembeliz,
ama.
Tembeliz o ayrı mesele ama şöyle biz şeyi de istemiyoruz. Yani görüşümüze aykırı bir şeyin bizim söylediğimizin hilafında bir düşüncenin yayılmasını da istemiyoruz. Yanıldınız deniyor. Bakın işin gerçeği buymuş deniyor. Aa, tamam işte boş ver diye o geçiliyor. Yani bunun ne olduğu önemli değil. Hayatta durduğunuz yer, siyaseten durduğunuz yer, ideolojik olarak durduğunuz yer, hayata bakışınız. Geçen gün bir televizyon programında oldu. Ne isim verebiliyorum ne konu verebiliyorum ama zor bir şey gerçekten de. O televizyon popüler bir televizyon programı. Aslında prime time bir kanal ama haber programıydı. Siz de biliyorsunuzdur. Hı hı. O televizyon programının katılımcılarından birisi işte deprem konuşuluyor. Depremle ilgili olarak bir mesaj, hükümete dönük veya bir yetkiliye dönük bir mesaj. Programın başka bir katılımcısı biraz daha vicdanlı bir şekilde dedi ki ama o yalanlandı. Yalanlanmasa ne olur dedi. Böyle bir şey yaptık da yapabileceklerine inanmayacak mıydık dedi. Bakış açısını gerçekten ortaya serdi.
Ama olmamış bir şey.
Olmamış ve bunu söyleyen de 30 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapan bir yani meslektaşımız. Onu da söylememiz lazım. Ama ben bunu onu suçlayarak söylemiyorum. Toplumun geneli böyle. Genelinde böyle bir kamplaşma var ve hakkaniyet güdümüzü kaybettik. Yani mesele o Hakan Bey. Çok ciddi problem bence. Yani şu son siyasi olayları yorumlarken bile onu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki gerçekten bu ittifak içerisinde ciddi bir kriz var. Kılıçdaroğlu iyi yönetti süreci ama Akşener vesaire hayatı durduğunuz yerden sorguladığınız öne sürülüyor. Yani ama siz bir krizi yorumluyorsunuz. Yani bunu yani onların iyi olması ya da kötü olması anlamında söylemiyorsunuz. Maalesef bizim mesleğimize bile sirayet eden bir noktası var bu işin. Yani mesleğimizde objektivite kıstasları yok oldu Hakan Bey. Evet. Yok oldu. Yani nerede durursanız durun böyle karikatürize insanlar yani siyasi bir gelişmeyi duyguyla ağlayarak anlatan meslektaşlarımızı gördüm son bir hafta içerisinde. Duygulandığını falan söylüyor. Yani bizim gazeteciliğin işi olmamalı. Farklı bir yere götürdüğüm için kusura bakmayın konuyu ama
çok doğru şeyler
çok bağlantılı şeyler bunlar. Öyle düşünüyorum. Yani hayatta duruş yerimiz var. Biz dümdüz ona bakacağız ve diğer sesleri, diğer renkleri hiçbir şekilde görmeyeceğiz. Dikkate almayacağız. Bana gelen bilgiler içerisinde de işime yarayanı seçerim. Mantığı maalesef hayatımıza egemen oldu.
Halbuki doğru olanı araştırırım ve evet. Onu kullanırım demek lazım. Şimdi çok eleştirilen bir başka gazeteci de bir televizyon programında güzel bir söz söyledi. Benim hoşuma gitti gerçekten. İster o kazansın ister bu kazansın. Bana ne ben işimi yapacağım dedi.
Doğrusu bu.
Ne kadar güzel
çok
söyledi.
Çok doğru.
Yani ben o kazanmış bu kazanmış benim için önemli değil ki dedi. Tabii. Ben işimi yapmak istiyorum dedi. İşimi doğru yapmak istiyorum.
Yapılanlar dedi. Olanlar bizi şok etti onu söyleyeyim. Yani bir önceki gün yaptığımız yorumlarda tamamen terse yattık. Evet bu şok etti biraz da mahcup olduk filan ama... Ya üzülmek nedir Hakan Bey ya da sevinmek nedir? Üzülmüştüm ama sevindim. Oh içim rahatladı. Ya bu gazetecinin işi değil. Ha sen bir oy verensin, seçmensin aynı zamanda. Bunu içinde yaşayabilirsin ama senin kitlelerin var. Sen bunu söylememelisin diye düşünüyorum ben. Ha bu iktidar tarafında da muhalefet tarafında da böyle. Geçtiğimiz hafta muhalefeti konuştuğumuz için maalesef orası şu anda ön plana çıktı. Yani evet. Yoksa böyle münhasıran onlardan bahsetmek niyetim yoktu.
Peki birkaç cümle de gelecek açısından şöyle baktığımızda nasıl bir kampanya öngörüyorsunuz? Çünkü bir afetle karşı karşıyayız. Özellikle hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın ve diğer ittifakların seçim kampanyalarını ve Ramazan'la geliyor biliyorsunuz.
Evet.
Nasıl yöneteceklerini düşünüyorsunuz?
Vallahi çok olağanüstü bir süreç yaşıyoruz Hakan Bey. Sizin dediğiniz gibi alışılmış bir kampanya olmayacak. Ben kampanyada ya harcanan paraların bir kısmının öyle umut ediyorum. Bu konuda bilgim yok. Ama sezgilerim olarak sanki deprem bölgesine harcanması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda partilerin de adım atabileceği düşüncesindeyim. Zaten Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Kampanyamızı seçime göre yapacağız. Mesela sızdırılan da bir haber var. Deniyor ki işte tabii ki şarkılar, kampanya mesajları, pankartlar sınırlı olacak, şarkılar olmayacak zaten tahmin ediyorum. Bence seçimde çok böyle yüksek maliyetli bir seçim yapmama derdindeler. Keşke şöyle olsa, bütün partiler bir araya gelseler ve biz kampanyamızı çok sınırlı tutacağız. Belki sadece televizyon programlarıyla sınırlı tutacağız. Genelde deprem bölgesinde olacağız ve burada harcayacağımız miktarı da deprem bölgesine harcamayı düşünüyoruz şeklinde bir şey söylense, buna benzer bir adımın atılabileceğini düşünüyorum. Ama şu anda aldığımız ilk bilgilere göre seçim kampanyasının sert olabilir ama çok cafcaflı olmayacağını en azından öngörebiliyorum Hakan Bey.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Kulis bilgilerinizi paylaştınız. Yorumlarınızı paylaştınız. Çok değerli bir yorumcu olduğunuzla sevgili dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak isterim. Çünkü sadece bizim kanalımızda değil, hem kendi kanalınızda hem farklı kanallarda hem yabancı ajanslarda yorumculuk da yapıyorsunuz. Dediğimiz gibi devlet tecrübeniz de var. Onu da belirtelim. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum.
İnşallah Hakan Bey.
Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Türkiye gündemini değerlendirdik sevgili dinleyenlerimiz. TGRT Haber Ankara temsilcisi gazeteci Ercan Gürses ile birlikte. Bugün için sizlere veda etme zamanımız geldi. Güne Bakan programını sizler için Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım beraber hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'dı ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Bugün için sizlere veda ederken yarın 15 haberleri sonrası yeniden Güne Bakan'da buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Güne Bakan.